Ayrım 26, sayfa 213. Cemal Paşa'nın bu eli açıklığı bana Atatürk'ün bir yıl kadar önceki benzer bir eli açıklığını anımsattı. Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda Diyarbakır'da ordu kumandanı olduğu günlerde Arap aşiretlerinden cins bir tay almak istemiş. Bir yıl sonra sattığı atlardan biri muhtemelen bu taydır. Bu isteğini oradaki jandarma alay komutanı Süreyya Bey'e bildirmiştir. Süreyya Bey de Mülazım Tahsin'i bu işle görevlendirmiştir. Tahsin tayı satın alıp Atatürk'e getirmiştir. Tayı çok beğenen Atatürk, "Kaç liraya satın aldınız?" diye sormuştur. 11 altına cevabını alınca cebinden 20 altın çıkarıp vermiştir. Mülazım Tahsin fazlasını kabul etmeyince Atatürk, "Al, al," demiş. "Ben senden daha fazla kazanıyorum. Üstü senin zahmetinin karşılığıdır," diyerek 20 altını Mülazım Tahsin'e vermiştir. Atatürk kendi ifadesiyle cebindeki at ve kısrak parası 5000 liranın 3000 lirasıyla gelecekteki faaliyetleri için paraya ihtiyacı olacağını düşünerek Fethi Okyar ve Cevat Abbas'la birlikte İzmir'de zeytinyağı, incir, üzüm ticareti yapan bir tüccarla iş ortaklığına girmiştir. Ancak uyanık tüccar, "Yeterince ürün alamadım, ürünleri satamadım," diyerek bırakın ortaklara kar ödemeyi, ana parayı bile geri vermemiştir. Böylece Atatürk'ün cebinde 2000 lira kalmıştır. Atatürk de o parayla Minber Gazetesi'ne ortak olmuştur. Falih Rıfkı Atay'ın anlatımıyla bütün kumandanlık hayatından nesi kalmışsa o da bir gazetede eriyip gider. Atatürk Mütareke İstanbul'unda kendi ifadesiyle adi entrikacıların küstahça teklifleriyle karşılaşmıştır. Atatürk'ten dinleyelim. "Ben mütareke zamanı İstanbul'da bulunurken ve çok geniş teşebbüslere karar verirken bana bu teşebbüslerimin manasını hissedenler tarafından çok tekliflerde bulunulmuştur. Hepsini reddettim. Çünkü bana bu yolda teklif yapanlar ideal sahibi adamlar değillerdi. Tabirimi maruz görürseniz ve bu satırları okudukları zaman kendilerinin ima edildiklerini anlayacaklarına şüphe olmayan o zevat dahi adi entrikacılar olduklarını kabul edeceklerdir." Atatürk'e rüşvet teklifleri Kurtuluş Savaşı yıllarında da devam etmiştir. Bilindiği gibi Atatürk Samsun'a çıktıktan 20 gün sonra 8 Haziran 1919'da İstanbul'a geri çağrılmıştır. Ancak Atatürk geri dönmemiş, müfettişlik görevinden ve askerlikten istifa ederek sivil bir ferdi mücahit olarak milli mücadele çalışmalarını sürdürmüştür. Bunun üzerine Atatürk'ün ifadesiyle kurnaz, entrikacı Padişah Vahdettin devreye girmiş, 2 Temmuz 1919'da Atatürk'e bir telgraf çekerek 2 ay hava değişimi al, Anadolu'da istediğin bir yerde otur, fakat bir işe karışma teklifinde bulunmuştur. Atatürk bu teklifi buralarda havalar iyi diyerek reddetmiştir. Vahdettin demek istemiştir ki, yeter ki sen milli mücadele sevdasından vazgeç, hiçbir işe karışma. Anadolu'nun istediğin herhangi bir yerinde rahatça yaşamını sağlayacağız. Ordu komutanlığın aylığını her ay tıkır tıkır ödeyeceğiz. Diğer haklarını da devam ettireceğiz. İsmet Görgülü'nün dediği gibi, bu ne demektir? Bu rüşvettir. Padişah Vahdettin de biraz öngörü olsaydı, Atatürk'ün bu çirkin teklifi asla kabul etmeyeceğini tahmin edebilirdi. Çünkü aynı Atatürk çok değil, 2 yıl kadar önce Vahdettin'in kızıyla evlenip saraya damat olma ve zengin bir yaşam sürme teklifini reddetmişti. Daha da önemlisi, Atatürk eğer gerçekten para pul meraklısı, zenginlik heveslisi olsaydı, bir ölüm kalım savaşına atılmaz, ya istiklal ya ölüm sloganıyla emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine kafa tutmazdı. Paşalık rütbesini, ordu müfettişliği görevini, kendisini rahat geçindiren maaşını, çok daha önemlisi canını hiçe saymazdı. Sadece işbirlikçi Padişah Vahdettin mi? İşgalci İngilizler de Atatürk'e rüşvet teklif etmiştir. Atatürk Nutuk'ta İngilizlerin amaçlarına ulaşmak için temsil heyetini aldatmak istediklerini belirtmiş ama bunun ayrıntılarını açıklamamıştır. Muhtemelen Nutuk'u okuduğu 1927 yılında gelişmekte olan Türk-İngiliz dostluğuna zarar vermek istememiştir. Çünkü bir sene önce 1926'da yayımlattığı anılarında 1917'de kendisine verilen Alman rüşvetini açıkladığında Almanya buna diplomatik tepki göstermişti. Atatürk bu sefer de İngilizlerin benzer bir tepki göstermesini, ilişkilerin gerilmesini istememiş olmalıdır. Nitekim Farih Rıfkı Atay, Çankaya adlı ünlü eserinde Kuvayi Milliye devrinde İngiliz entelijansı adına hareketin başından ayrılmak şartıyla Mustafa Kemal'e büyük para ve İtalya'da bir villa vaat etmişlerdi demiştir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hizmetlerinden dolayı meclis kararıyla kendisine verilmek istenen 1 milyon lirayı da geri çevirmiştir. Farih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre mecliste şöyle bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Hidemat-ı Vataniyesine mükafaten vatan için yapacağı hizmetlere karşılık Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1 milyon lira ihda hediye edilmiştir. Farih Rıfkı Atay bu garip kanun teklifinden şöyle söz etmiştir. İmzalayanlardan bazıları belki de pek iyi niyetliydiler. Muzaffer komutanlarını parayla mükafatlandırmak İngilizlerin de adeti değil miydi? Sonra Mustafa Kemal devrimler yapacak ve devrimler düzenini memlekette kökleştirmek ve korumak için büyük bir partiyi teşkilatlandıracaktı. Bunun için para lazımdı. Beynimizden vurulmuşa döndük. Sanki zafer ve onun bütün şanları ve şerefleri satılığa çıkarılmıştı. Bu Gazi Mustafa Kemal'i devrim tarihinin ilk günlerinde suikastçıların en alçakçasıyla öldürmek demekti. Gazi'nin haberi olup olmadığını düşünmeden reislik odasına kendisini bulduk. Hamdullah Supi heyecanlı sözleriyle hepimizin ızdırabını anlatmaya çalıştı. Gazi, hiç haberim yok. Küstahlık etmişler. Teklifi bana buldurunuz dedi. Getirtti ve yırttı. Derin bir gönül rahatlığı duyduk. Atatürk Cumhurbaşkanlığı döneminde de devletin malını, devletin parasını korumaya büyük özen göstermiştir. Kılıç Ali'nin anlattığına göre Atatürk Fethiye'de zafer torpidosundan donanma şenliklerini seyrederken atılacak torpillerde birinin 50 bin lira olduğunu öğrenince vazgeçin torpil atmaktan, bu millet o kadar zengin değil demiştir. Atatürk gerektiğinde birkaç kuruşun bile hesabını yapmıştır. Bir keresinde Çankaya Köşkü'ne davet ettiği tarih öğretmenlerinden birinin Halep'ten tanıdığı Mahmut olduğunu görünce "Mahmut sana kaç kuruş borcun var?" diye sormuş. Mahmut derhal hatırlayıp 35 kuruş atam demiştir. Atatürk "Doğru" dedikten sonra "Alacağını istiyor musun?" diye sorunca Mahmut da şakayla "Hem de gümüş 35 kuruş yerine fazlasıyla beraber 35 sarı altın isterim" karşılığını vermiştir. Bunun üzerine Atatürk "Oo, mesele çatallaştı. Ya vermezsem?" deyince Mahmut'un "Dava ederim" cevabı Atatürk'ü gülümsetmiştir. Bu şakayla karışık 35 kuruş hikayesi bana o günlerde 40 kuruşun hesabını soran İsmet İnönü'yü anımsattı. Sabiha Gökçe'nin anlattığına göre bir gün Türk Hava Kuvvetleri'nin hesaplarını kontrol eden İnönü hesaplarda 40 para oynadığını görmüş ve bu durumu Atatürk'e nakletmiştir. Gülümseyen Atatürk, demek mesele bu. 40 paranın hesabı seni bu kadar yorup üzdü. Tam adamını bulup Fuat Bulca, bunların başına getirmiştim. Haklısın, 40 para günün birinde 40 lira, 40 lira 400 lira olur. Bu da giderek büyür halkın ağzında. Böyle kuruluşları olan güveni sarsar. Biz Cumhuriyeti kurarken böyle 40 paralara çok ihtiyacımız oldu. İnönü yaptırdığı inceleme sonunda bu 40 paranın yanlışlıkla bir başka hesaba geçirildiğini belirlemiştir. Sabiha Gökçen şöyle diyor. Bu benim yakından tanık olduğum bir konuşma, bir olaydır. Türk Hava Kurumu'nun kırk parası uğruna harcanan emek ve zamanı belgeleyen kutsal bir olay. Şayet ülke ve bazı müesseseler bugüne kadar sarsılmadan alın aklı ile gelebilmişse, hep bu kırk paranın hesabı sorulduğu, milletin parası üzerine titrendiği için gelinebilmiştir kanısındayım. Onlar bir başka devlet adamlarıydı. Gerektiğinde 35-40 kuruşun hesabını yapan Atatürk ve İnönü döneminde Almanya'dan gelip Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi'nde, enstitülerde ve yüksek okullarda görev alan yabancı profesörlerle Türk koruyucu hekimlerine, salgın hastalıklarla mücadele eden teşkilat başkanlarına milletvekillerinin 3 katı maaş verilmiştir. Yetmemiş, bu ülkeye bir gün bile başbakanlık ve bakanlık edenlere geçinebilecekleri düzeyde bir maaş bağlatılmıştır. Atatürk'ün bütün düşmanları bundan faydalanacaklardı. Atatürk teklifi kabul etti. Çok insancıl bir düşünceyle emeklilik maaşı alırken 150'lik vatan hainliği listesine konulup uyrukları düşürülen ve Türkiye dışına çıkarılanlardan ölmüş olanların Türkiye'de kalan yakınlarına dul ve yetim maaşı verilmiştir. Yurt dışından kitap sipariş eden Atatürk, sipariş ettiği kitapların parasını da cebinden ödemiştir. Atatürk, sahibi olduğu Hakimiyet-i Milliye gazetesine devlet parasıyla yeni bir makine bile almamıştır. Yeni bir makine almak gerektiğinde Başbakan İsmet Paşa, Falih Rıfkı Atay'a, "Gazete bir şahsındır. Ben şahıs gazetesine nasıl para yardımı yapabilirim?" demiştir. Atatürk'ün bir makine almak da elindeydi, 1 milyon abone yazdırıp milyoner olmakta. Ama o, gazetesine devlet parasıyla bir makine aldırmak yerine gazetesini partiye vermeyi tercih etmiştir. Atatürk, 1937'de Nazilli'de Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılışını yapmıştır. Atatürk'ün açılışa geleceğini bilen yetkililer bir altın anahtar hazırlatmıştır. Atatürk anahtarı kilide sokup uğurlu olsun dedikten sonra anahtarı alıp yanında duran Başbakan Celal Bayar'ın mendil cebine yerleştirmiş ve şöyle demiştir. Altın milletin hazinesinde durur. 1938 yazında Atatürk'ün hastalık günlerinde İzmir Belediye Başkanı Doktor Behçet Uz, Atatürk'e annesi Zübeyde Hanım için belediye meclisi kararıyla hazırlanmış bir türbe projesi sunmuştur. Projeyi gören Atatürk, Hasan Rıza Soyak'a dönerek, "Hayır," demiş. "Ben sana mezarın nasıl yapılacağını tarif etmiştim. Yine öyle yapılmalıdır. Hem belediyenin masraf etmesine lüzum yoktur. Bunu biz yaptıralım." Bunun üzerine 1500-2000 liraya yapılabilecek çok daha mütevazi bir mezar projesi hazırlanmıştır. Ancak Doktor Behçet Uz bu mezarı İzmirlilerin yaptırmak istediği konusunda ısrar edince Atatürk bu yeni ve ucuz projenin belediye tarafından yapılmasını kabul etmiştir. Atatürk rüşvet almadı, hırsızlık yapmadı, devleti soymadı, haram yemedi. Ama maalesef o dönemde de rüşvet alan, hırsızlık, yolsuzluk yapan, hatta devleti soymaya çalışanlar yok değildi. Falih Rıfkı Atay bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. İttihat Terakki devrindeki nüfus kazançlarına hasret çeken veya Kuvayi Milliye'nin çetecilik günlerinde vurgun ve yağma zevki tatmış olanlar, Gazi'nin yanında ve meclisteydi. Birçoklarının devrimin umurlarında bile olmadığını biliyorduk. Milletvekilliği de boğaz tokluğu geçime yeter yetmez maaşlı bir görevdi. İşleri yalnız idealist tarafından görenler yeni bir Batı Türkiye'sinin ve bu Türkiye içinde yeni bir topluluğun kuruluş savaşlarına katılmanın şevki dışında her şeyi unutuyorlardı. Bu heyecanı duymayanların hatırladıkları tek şey nüfuzlarını satmaktan ibaretti. Para kazanmak için tek sermayeleri de nüfuzlarıydı. Ancak Atatürk döneminde hırsızlık, yolsuzluk yapan milletvekilleri Yüce Divan'da yargılanmış, suçlu olanlar cezalandırılmıştır. Yine Falih Rıfkı Atay'dan okuyalım. Biz de tek parti devriyken yolsuzluk yüzünden bakanlar yalnız o devirde Yüce Divan'a verilmiştir. Nüfus zenginleri olmamış değildir. Fakat 27 yılın bütün zenginleri 1950 sonrası çok partili devrin nüfus tüccarlarının sayısı yanında hemen hemen sıfır sayılabilir. Eski hedivden yardım istedikleri kendini anlatılınca Atatürk baş yaverini de genel sekreterini de hemen yanından atmıştı. Bakanların yolsuzluğu için ispat hakkı kullanılması çok partili devirde yasak edilmiştir 1950 sonrası. Seçmenler çoğunluğu çaldıkları açıkça bilinen nüfus tüccarlarını Hacı Hoca etkisi altında tekrar tekrar seçmiştir. Atatürk'ün mal varlığı bir varmış bir yokmuş. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Atatürk. Atatürk'ün tartışılan mal varlığı 1923-1938 arasındaki 15 yıl içinde üzerinde görülen para, senet ve taşınmaz mallardır. Atatürk'ün parası olmuştur. Gelirlerinden biriktirdikleriyle bir miktar nakit para sahibi olmuştur. Bunun bir bölümüyle yatırım yapmıştır. Ancak Atatürk 1930'da Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabındaki ifadesiyle insan hürriyet vasıtası olarak servete sahip olmalıdır. Yoksa servete esir olmak için değil ilkesi çerçevesinde hiçbir zaman paraya, servete esir olmamış, tüm parasını ülkesinin kalkınmasına ve ihtiyacı olanlara harcamıştır. Ölmeden önce üzerinde görünen tüm mal varlığını da son kuruşuna kadar milletine bağışlamıştır. Onu tanıyanlardan öğrendiğimize göre Atatürk yanında para taşımaz. Hatta paraların şeklini dahi pek birden hatırlayamazdı. Eline bir 10 liralık alınca evirir çevirir her tarafına bakar dururdu. Atatürk'ün parayla ilişkisini uzun yıllar onun para işlerini yürüten Atatürk'ün genel sekreteri Hasan Rıza Soyak'tan daha iyi bilen yoktur. Ayrım sonu. Sayfa 221.